Ayrım 9.
Tin bakımından anlıktan sonra gelmesine karşılık ortaya koyma, gerçekleştirme gücü yoktur. Tin bölünemeyen bir birliktir, yalınçtır, kendi kendisiyle özdeştir. Taşıdığı anımsama yetisi yüzünden sürekli olarak kendi kendine dönüşür, özdeşliğini sürdürür. Tin bütün gövdelerden önce vardır. Onları biçimlendiren, nesnel varlıkları etkileyen güçtür. Plotinos'a göre tin, tikel, evrensel olmak üzere iki türlüdür. Tikel tinlerde kaynakları olan evrensel tin gibi ölümsüzdür, bölünemezdir. Duyularla sağlanan izlenimleri işleyerek, ayrıntılarına vararak bilir. Bu bilme, nesnel varlıklara yönelme niteliğindedir. Bu yönelme de tasarımlara göre gerçekleşir. Varlıkların ilk örnekleri, tasarımları olan ideaları düşünen anlığın bilmesi, bir görü olduğundan tininkinden ayrıdır. Varlık türlerinin oluşumunda üçüncü, son aşama nesnel alandır, doğadır. Doğa somut varlıktır. En altta bulunmasına karşın tanrısal bir iz taşır. Anlıkta tasarım, tinde kavrayış, bu nesnel varlık alanında da biçimler vardır. Biçimler, nesnel varlığın daha üst aşamada bulunanlara bağlanmasını sağlar. Nesnel varlık evreninde sürekli bir değişme, devinim egemendir. Olduğu gibi kalma, kendi kendisiyle özdeş olma durumu yoktur. Ancak tüm nesnel varlık bir biçimle özdekten kurulduğu için özdek nesnel varlık değildir. O düzensizdir, kalıcı nitelikleri yoktur. O bir yoksunluk, steresiz, olmaktan öte bir anlam taşımaz. Plotinos'un estetikle ilgili düşüncelerinin kaynağı tinsel varlıktır. Ona göre bir nesnenin güzel, yetkin olması tinsel varlık alanıyla olan yakınlığına bağlıdır. Bu yakınlık nesneye tinsel evrenden gelen ışınla, parıltıyla sağlanır. Gerçekte bir nesne kendi özü gereği güzel ya da çirkin değildir. Güzel olan çirkin, çirkin olan da güzel olabilir. Nesneyi güzel kılan onun üzerindeki ışın yansımasıdır. Özdeye giren tinsel varlık ona biçim kazandıran tasarım, idea, bu yüce ışın bir güzelliktir. Nesne kendi tasarımın özüne uygun geldiği, onunla birlik sağladığı oranda güzel olabilir. İnsanda güzel duygusunu oluşturan başlıca neden, tinin güzeli görünce onunla kendisi arasında bir yakınlık, bir uyum bulunduğunu düşünmesi, bunu yaşamasıdır. Özdeye eğilim duyan, duyuların etkisinde kalarak tanrısal olandan uzaklaşan, bir tiksinmeye, yadırgamaya yol açan tin çirkindir. Tini güzel, yetkin kılan, somut nesnelerden sıyrılarak usa, tinsel varlığa yönelmesidir. Bu yönelmeyi sağlayan erdemlerdir. Öyleyse ancak özünü arındıran, nesnelden tinsele dönmeyi başaran bir tin güzel olabilir. Ahlak sorunlarını tinsel varlık açısından gören Plotinos'a göre tin oluş aşamalarının ikincisidir. Nous ile hal arasında bulunur. Evrensel bütünün özeti durumundadır. Bu özelliği dolayısıyla evrensel güçlerin odaklaştığı bir varlık alanıdır. Nous alanında mantığa, hal ortamında doğaya özgü bir zorunluluk egemendir. Tin için geçerli olan özgür istençtir. Bu durumuna karşın tin usa yönelerek anlıksal bir yaşam sürebildiği gibi nesnel varlık alanına eğilim duyup doğal bir süreç içinde de kalabilir. Bu süreç onun düşüşü, canlı varlık türlerinde de nesnelleşmesi demektir. Bu olay birincisi tanrısal, yüce bir yaşam süren usa özgün, ikincisi anlıkla nesnel varlık, yerle gök arasında dolaşan, iyi ile kötüleri bulunan gizli güçler, sonuncusu da gövdelerde duranlar olmak üzere üç tür tinin varlığını göstermektedir. Birinci tür tinler mutludur. Tüm eğilime karşı duyarsızdır. Yalnız tanrısal tözü gözlemlemekle kıvançlıdır. Hepsi de ışıktandır. İkinci tür tinler cinlerdir. Kendi alanlarında varlıklarını sürdürürler. Üçüncü türe giren tinler insanla ilgilidir. Bunlar başlangıçta tanrısal varlık evrenindeydi. Geçici, bencil, çıkarcı bir eğilim gösterdiklerinden gövdeye girdiler. Bu onların düşüşüdür. Bu olayda başlıca etken tinlerin özgür istençleridir. Onları kendi dışlarında bir güç etkilememiştir. İnsan bir itin, öteki gövde gibi iki tözden kurulu bir varlık olduğundan iyiyi, kötüyü seçebilecek durumdadır. Bu nedenle usunu, istencini kullanarak kendi tinini arındırabilir, bu da ona yüce varlığa, ölümsüz olana kavuşma olanağı kazandırır. Yaşamın gerçek ereği de bu olmalıdır. Bunu başarabilmek için sevgi, felsefe, müzik gibi üç yol vardır. Müzik genellikle sanat, tanrısal tözü ide, duyulur, varlık alanında, görünüşlerde, sevgi insanın özünde, tininde, felsefe bütün türlü karışıklıktan arındırılmış bir varlık ortamında bulmayı sağlar. Böylece tanrısal tözü sanatçı, seven, bilge kişiler arayabilirler. Plotinos'un geliştirdiği felsefe anlayışı, dinle kaynaşmış bir öğretinin doğmasına yol açmış, Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta çok geniş bir ilgi, etki alanı yaratmıştır. Bu yeni öğretinin odaklaştığı dizgi, sonraları yeni Platonculuk adıyla Doğu, Batı felsefesinde yer etmiştir. Yeni Platonculuk. Platon'un varlık türlerinin en yüce, değişmez ilkesi diye nitelediği ideal tasarım kavramını yeni bir yorumdan geçirerek geliştiren Plotinos'un öğretisine yeni Platonculuk adı verilir. İslamiyet'ten sonra 3. yüzyılda ortaya çıkan bu öğretide Platon'dan başka Pythagoras, Stoa ile Aristoteles felsefeleri yanında Doğu inançlarının bütün çok tanrıcı ilk çağ dinle düşünce akımlarının izleri bulunur. Bu değişik düşünce ürünlerinden oluşan bütün gizemci bir din niteliği de taşır. Ammonius Saccas'ın öncülük ettiği bu akıma Plotinos bir dizge niteliği kazandırmış, Jean Plikos, Porphyrus, Proklos gibi filozoflar gelişme olanağı sağlamışlardır. Sonraki yüzyıllarda yavaş yavaş felsefeden kopup büsbütün dinci içerik kazanan öğreti, biri doğuda, İslam, öteki batıda olmak üzere iki ayrı doğrultuda gelmiştir. İslam düşüncesinde yeni Platonculuk tasavvuf adı verilen dinle felsefenin karışımından oluşan eski Hint, İran inançlarından bir takım kalıntılar içeren çığıra dönüşüp yayılmıştır. Bu çığırın tanrı, insan, evren gibi üç temel sorunu vardır. Tanrı tektir, önsüz, sonsuzdur, yaratıcıdır, bilinemezdir. Varlık türleri içinde benzeri özdeşi yoktur. Tanrı salt ustur, salt bilinçtir, salt tindir, salt anlıktır. Ancak bütün bu niteliklerin üstünde engin bir ışıktır, nur. Bu özelliği dolayısıyla yaratılmamıştır. Yaratma olayı bir ışık olan tanrısal özden fışkırmadır, sudur. En yüceden en aşağı olana doğru aşamalıdır. Evren bu tanrısal fışkırmanın en geniş boyutlu varlık alanıdır. İnsan, Tanrı ile evren arasında ikisinin birleştiği bir odak varlık gibidir. İnsan taşıdığı tin, istenç nedeniyle tanrısaldır, varlıklar arasında en yücedir. Bütün varlık türleri tanrısal bir görünüş olduğundan yokluk anlamına gelen bir ölüm söz konusu değildir. İnsanı Tanrı'ya yaklaştıran, onu kavramasını sağlayan başlıca öğe sevgidir, aşk. Sevgi, kişinin kendinde Tanrı'yı sezmesi, Tanrı'da ise görünüş alanına çıkma eğilimidir. Gerçekte seven de, sevilen de birdir. Bu nedenle insan Tanrı, Tanrı insandır. Tasavvuf bu inanç düzeni, yeni Platonculukla karışmış düşünce öğeleriyle biçimlenmiştir. Senai, Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Seyyid Nesimi, Cami bu görüşün doruk ozanlarıdır. Batı düşüncesinde yeni Platonculuk, biri tanrı bilim, öteki Hristiyan mezhepleriyle bağlantılı olan iki gelişim çizgisi üzerinde yürür. Tanrı bilimde tanrının bir, ölümsüz, yaratılmamış, engin bir ışık kaynağı, bilinemez varlık gibi sorunlar ele alınır, felsefe ile din arasında bir bağlantı kurma ereği güdülür. Özellikle Orta Çağ felsefesinde Aristolesçiliğe karşı çıkan, Platon'un düşüncelerine yakınlık gösteren düşünürlerin çoğu, yeni Platonculuktan da esinlenmişlerdir. Özellikle kutsal üçlemenin tanrısal özde birliğe ulaşan üç oluş aşaması olduğu görüşünü savunan düşünürler yeni Platonculuğun fışkırma, perilampsi kuramına dayanırlar. Porphyrus. İsa'dan sonra 232'de Tayr'da doğdu, 304'te Roma'da öldü. Önce Orange ile Ammonius Saccas'tan, sonra da Atina'da Longinus'tan felsefe okudu. 262'de Roma'ya giderek 4 yıl yeni Platonculuğun kurucusu Plotinos'un yanında kaldı. 266'da geçirdiği ağır bunalım yüzünden kendi kendini öldürmeye kalkınca Plotinos onu bir hava değişikliği olsun diye Sicilya'ya gönderdi. 273'te yeniden Roma'ya döndü. Amelius'un Suriye'ye yerleşmesi üzerine Doğu, Batı, Yeni Platonculuk diye ikiye ayrılan okulun Roma'daki yöneticisi oldu. Parpyrus, okulun başına geçtikten sonra Platinos'un öğretisine belli bir felsefe dizgesi niteliği kazandırmak amacıyla onun görüşlerini içeren 54 yazısını Enneat adı altında 9 bölümden oluşan 6 kitapta topladı. 304 yılına değin yönettiği okulda Plotinos'un düşüncelerini açıklayıp türlü gizemci inançlardan arındırarak yaymaya, geliştirmeye çalıştı. Amelios'un başında bulunduğu Suriye Yeni Platoncu Okulu ise öğrettiği gizemcilikte uzlaştırma amacını güttüğünden uzun süre varlığını koruyamadı. Parpyrus okulun yönetimini elinde bulundurduğu süre içinde birkaç kez Sicilya, Numidya'ya geziye çıktı, araştırma, gözlemlerde bulundu. Öğretiyi dinden uzak tutmayı, özellikle Hristiyanlığın etkisinden kurtarmayı başardı. Yazılı kaynakların bildirdiğine göre Parpyrus 60 dolaylarında kitap yazmış. Bunların üçte biri tarih, yazın, bilim sorunlarını, 8'i bağımsız konuları, geri kalanı da felsefeyi içerir. Parpyrus'un felsefesinde odak sorun varlıktır. Platinos'un kuramından esinlenerek varlığın tinden oluştuğunu, tinin ilk kurucu töz niteliği taşıdığını ileri sürer. Ancak tin evrenin atası, kurucusu olan Demiurgos'tur. Demiurgos anlıktır, yaşatıcı, geliştirici, doğurucu bir özü vardır. Bu üç niteliği taşımasına karşın o birdir, bütün oluş değişmelerin etkenidir. Doğada iyilikle kötülükleri doğuran, insanlarla tanrılar arasındaki ilişkiyi sağlayan bir takım gizli tanrısal güçler vardır. Bütün evreni kuşatan, yöneten, devindiren, ona dirlik kazandıran tin evrensel bir varlıktır. Tüm bireysel tin bu evrensel tinin karışmadığı bir takım eylemleri yaratma olanağı sağlar. Bireysel tinin evrensel tinden doğuşu bir düşüş niteliğindedir. Bireysel tinler değişik varlıklara girer, tinsel göç gerçekleşir. Ancak insan gövdesine giren bir tinin yeniden başka bir hayvana geçmesi söz konusu değildir. Bireysel tinlerin tanrısal, evrensel tine kavuşabilmesi bir takım işlemlerin gerçekleştirilmesine bağlıdır. Oysa tin gövde olmadığı gibi gövdenin belli bir yerinde değil bütününe yayılmış durumdadır. Gövdenin oluş nedenidir. Parpyrus'a göre bilmek tinin başarısıdır. Bunu anlıkla usta gerçekleştirir. Bu nedenle tin kendini de başka nesneleri de bilebilir. Kendini içe dönüşle dış nesneleri de algı yoluyla bilir. Algı duyumla sağlanır, duyum ise anlığın us, düş gücü gibi bir yetisidir. Duyum yalnız gövdesel izlenimleri almaya yarar. Onun sağladığı izlenimler anlıkta us, düş gücüyle kavrama dönüştürülür. İzlenimlerin işlenmesinden edinilen bilgiler, kavramlar bellekte saklanır. Bir izlenim etkisi oranında bellekte yer eder. Bellekte biri saklamaya, öteki istenç yardımıyla çağrışmaya elverişli olmak üzere iki türdür. İstenç bir ilgi niteliğindedir. Onsuz bir izlenimin alınması, işlenmesi söz konusu değildir. Bu nedenle tin en yalın bir izlenimi alırken de etkindir. Bütün izlenimleri duyumlardan alan düş gücü kendiliğinden bir nesne yaratamaz. Tinsel yetilerin en üstüne olan us salt gerçekleri kavrar. Güncel gerçeklere uygulayarak usa vurma, yetişimi sağlar. Us olmadan sezme, anımsama, duyarlılık, bellek gibi yetilerin varlığı düşünülemez. Salt gerçeklerin sezilmesi niteliğinde olan us kendi kendini odaklaştırır, sonra duyularla sağlanan verileri işleyerek uygulama alanına koyar. Bu olay usun bütün tinsel yetileri egemenliği altına almak için kendi ortamı dışına taşmasıdır. Bu özelliği dolayısıyla usun içsel ile dışsal iki yetkisi vardır. Porpyrus, bir takım tanrısal gerçeklerin kavranmasında aşırı bir kendinden geçişin dalıncın gereğine inanır. Bu tanrısal gerçeklerde en yetkin, en üstün bilgidir. İnsan bu bilgiyi edinirken kendini aşar, derin bir uykuya dalmış gibi olur. Ancak bu durum kişiliğin ortadan kalkması anlamına gelmez. Ahlak konusundaki görüşleri us ilkelerine dayalı bir davranış biçiminde sergileyen Parpyrus'a göre, insan iyi ile kötü gibi iki karşıt durumla yüz yüzedir, yaşamını usa göre düzenleme gereğindedir. Kişinin iyiye yönelmesinde tanrısal bir gücün etkisi vardır. Kişinin eyleme geçerken kendini oluruna bırakması, usun ışığında yürümekten kaçınmasıdır ki bu doğru değildir. Gerçeklerden uzaklaşmanın, kötüye yönelmenin başlıca nedeni budur. Bilge kişi bütün eylemlerinde, davranışlarında us ilkelerine uyandır. Mantık sorunlarını Aristoteles'in kuramına dayanarak çözüm arayan Parpyrus için önemli olan doğru düşünme ile yanlıştan korunmadır. Eisagoge adlı yapıtında ele aldığı mantık sorunları Aristoteles mantığının yeni bir açıklanışı olarak yüzyıllar boyunca okullarda okutulmuştur. Parpyrus'un en önemli katkısı yeni Platonculuk öğretisinin temel yapıtı olan Platonos'un yazılarını içeren Eneadı düzenlemesiyle olmuştur. Onun ölümünden sonra yazıları derlenerek kitap durumuna getirilmiş, değişik sürelerde basılmıştır. İslam ülkelerinde en çok bilinen, yararlanılan yapıtı Aristoteles mantığını açıklayan Eisagoge, Eisagoge adını alır. Proklos Diadokos. İsa'dan sonra 410'da Bizans'ta İstanbul doğdu, 485'te Atina'da öldü. Bir süre doğduğu yerde öğrenim gördükten sonra İskenderiye'ye giderek filozof Olimpiodorus'un öğrencisi olmuş, ondan matematik, gökbilim okumuş, yeniden İstanbul'a dönmüş, felsefe çalışmalarını sürdürmüş, daha sonra Atina'ya yerleşip yeni Platoncu filozofların çevresine girmiştir. Ölünceye değin burada kalan Proklos, Atina'daki yeni Platoncu okulun başına geçerek öğretiyi geliştirmeye çalıştı. Özellikle müzik, dil bilgisi, retorik, politika sorunlar üzerinde durdu. Platon, Pythagoras, Aristoteles gibi filozofların görüşlerini karşılaştırmalı bir yöntemle inceledi. Bir süre gizemcilikle ilgilendi. Çok tanrıcı dinlere değin araştırmalara koyuldu. Proklos'un yaşamında söylencelerin, gizli güçlerle ilgili inançların, geleceği öğrenme eğilimlerinin geniş bir yeri vardır. Kimi felsefe tarihçileri onun bu çelişik davranışlarının sık sık geçirdiği bunalımlardan, tutkularına egemen olmak için uyguladığı bir yaşama yönteminden kaynaklandığını ileri sürerler. Proklos önce Platon'un etkisinde kalmış, onun tanrı, evren, bilgi, din konularını içeren görüşlerini benimseyerek yeni Platonculukla uzlaştırmaya girişmiştir. Düşüncelerini tanrı sorunu üzerinde odaklaştıran Proklos'a göre varlığın temelini tanrısal töz oluşturur. İnsan düşünmeye başlayınca evren, evrenin içerdiği nesnelerin de değişmez yasalara dayandığını, felsefenin bunları açıklamayı amaç edinmesi gerektiğini kavrar. Olaylar, onları doğuran nesneler geçici görünüşlerdir. Onların arkasında gerçekliğin kaynağı durumunda olan önsüz, sonsuz varlık, töz vardır. İnsan bu görünüşler evreninde bir gözlemcidir. Us ilkelerine, onları besleyen derin sezgiye dayanan düşünce bu gözlemlenen olayların arkasında saklı yüce gerçeği bilmeye yönelmelidir. Evrenin bir bölümü olan insanda bu görünmeyen tanrısal gerçeği kavrayacak bir yeti vardır. Bu yeti, kişiyi bütün varlıkların birliğe ulaştığı, özünden doğduğu yüce olanı anlamaya elverişlidir. Bu yüce olan varlık tanrıdır. Ancak insanın onu bir bütün olarak bilebilmesi için bir takım aşamalardan geçmesi, basamak basamak yükselmesi gerekir. Bu basamakların ilki, en yücesi, önsüz, sonsuz, yetkin, salt varlıktır. İkincisi gelip geçici olan evren, üçüncü en alttaki de öncekileri özünde yansıtan insandır. İnsan tutkuları, duyusal eğilimleri, gövdesinin geçici gereksinimleri yüzünden yeryüzüne bağlıdır. Onu bu bağdan kurtaracak olan da din, felsefe, derin düşünceye dalarak kendinden geçiş, bilinmeyeni bilmeye yönelik tutumudur. İnsanın tanrı, evrenin varlığını onaylama, yatsıma gücü yoktur. Bu iki soruna çözüm arama da gereksizdir. Oysa kişi evreni duyularla algılar, tanrıyı ise usla gözlemler. Evren yetkin olmadığından kendi başına varlığı da söz konusu değildir. Onun varoluşu tanrıya bağlıdır. Tanrı ise yalnız kendi kendisiyle vardır, evreni gerektirmez. Öte yandan Tanrı birdir, temel nedendir, erektir, evren ise bir üründür, görünüştür, çokluktur. Bu değişik niteliklerine karşın Tanrı ile evren birliktedir. Bu da evrenin Tanrı'da varoluşudur. Proklos, Tanrı kavramını açıklarken kimi yerde Plotinos'tan ayrılarak Platon'un iddia öğretisine dayanır. Özellikle Tanrı'da bir, öz, din gibi üç varlığın birlikte bulunduğunu içeren görüşü yeni Platonculuğu Hristiyanlıkla uzlaştırma amacını güder. Ona göre bu bir bütün nesnelerin oluşların kaynağı olmasına karşılık tanımlanamaz, anlaşılamaz. İnsanla ilgili herhangi bir yetiyle açıklanamaz. Birden sonra daha alt aşamada öz bulunur ki o da anlıktır, kavranabilir. Üçüncü aşamada tin yer alır. Tin yaşamdır, yaşamın nedenidir. Hristiyan inançlarıyla yakın ilişkiler içinde bulunan yeni Platoncu Atina okulu, bütün Batı Orta Çağı'na egemen olan Tanrı bilimin kurulmasına öncülük etmiş, felsefeyle dini uzlaştırarak yeni bir öğretinin doğmasına olanak sağlamıştır. Bu yeni öğreti, sonraları İslam Aristoteleşçilerinin de katkılarıyla biri Platon'un, öteki Aristoteles'in görüşlerine dayanan iki karşıt yönde gelişmiştir. Bu gelişme sürecinde Atina okulu, skolastik bir içerik kazanarak felsefeyle bağını koparmıştır. Mazdek İran'ın Nişapur kentinde doğdu. 535'te Kral Hüsrev Anuşirvan'ın buyruğu üzerine öldürüldü. Mazdek ya da Mazdek'in yaşamıyla ilgili bilgiler azdır. Bütün malların ortaklaşa kullanılmasını öneren, bunu tanrısal bir görev niteliğinde açıklayan düşünceleri yüzünden kişiliği çevresinde birçok söylence oluşturulmuş, gerçek varlığını tanıma olanağı azalmıştır. Mazdek'in yaşadığı dönemde İran halkı tüketen soylular ile üreten yoksul köylüler olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Özellikle büyük illerde soylular halkı eziyor, sömürüyor, açlık, yoksulluk içinde bırakıyordu. Vergilerin ağırlığı, sarayların aşırı tüketimi bu dengesizliği daha da arttırmış, halkın tepkisi doruğa varmıştı. Bu ortamda ortaya çıkan Mazdek, eski İran inançlarını kötüye kullanan, bir sömürü aracı durumuna getiren Zerdüşt rahiplerinin yanlış yolda olduklarını, yöneticilerini etkileri altına alarak halkın soyulmasına, yoksul düşmesine olanak sağladıklarını yaymaya başladı. Etkili konuşması, düşüncelerini çekinmeden açıklaması, yoksul halkın kurtarıcısı olarak ortaya çıktığını, bunun tanrısal bir görev niteliği taşıdığını ileri sürmesi üzerine çevresine büyük bir kalabalık toplanmış, yöneticilere, soylulara, saraya karşı ayaklanmıştı. Kısa süre içinde yüz binlerce insanın katıldığı bir ayaklanma olmuş, ülke iç savaşa sürüklenmişti. Kral Hüsrev Anuşirvan, tahtı eline geçirir geçirmez önce Mazdek'i tuttuğu kanısıyla babasını öldürttü. Sonra Mazdek'in yakalatıp karşısına getirtti. Düşüncelerini kendi ağzından da dinledikten sonra kılıçla parçalatarak öldürttü. Mazdek yazılı yapıt bırakmamış, düşünceleri onunla ilgili bilgiler veren kaynaklarda aktarılmıştır. Bu kaynaklara göre Mazdek eski İran inançlarına bağlı, ancak Zerdüşt rahiplerinin, onları tutan soyluların, yöneticilerin, özellikle sarayın aşırı tüketiminden, baskı yönetiminden yakınan yoksul halk çoğunluğunun mutluluğu için çalışmış bir kimsedir. Mazdek'in görüşleri üretim, tüketim, yönetim, toplumsal eşitlik, ulusal gelir dağılımında eşitlik gibi konuları içerir. Toplum bireylerden oluşan bir bütündür. Bu bütünün üyeleri de birbirine eşittir. Bu nedenle üreten, tüketen arasında bir dengenin sağlanması gerek. Kişi ürettiğinin karşılığını almalı, çalışmayan çalışanın sırtından geçinmemeli. İnançlar insanları birbirlerinin sömürmelerine, ezmelerine elverişli değilken soylulara dayanan rahipler değişik yorumlarla gerçekleri tersine çevirmektedir. Bu nedenle rahiplerin sözlerine uymak geleneksel İran inançlarına aykırıdır.